Ayrım 19, sayfa 249. Prens Sabahattin'in 1902'de Paris'te toplanan ilk Jön Türk Kongresi'ndeki tartışmaların ardından 1906 yılında örgütten ayrılıp yeni bir cemiyet kurması üzerine Ahmet Rıza Bey'in liderliğindeki kanatta Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti adını aldı. Bu tarihten sonra cemiyet Abdülhamit Alehtar'ı politik çalışmalarına hız verdi. Bu arada Selanik'te ve Şam'da benzer amaçlarla yeni gizli örgütler kuruldu. Bir grup asker ve sivil memur tarafından 1906'da Selanik'te Osmanlı Hürriyet Cemiyeti kuruldu. Bu aşamadan sonra muhalefetin ordu içinde kök saldığı anlaşılıyor. İttihatçı muhalefetin ivme kazanmasında kendi dışlarında meydana gelen olayların da rolü olmuştu. 1905 Rus devrimi, aynı şekilde İran devrimi, İttihatçı muhalefetin projesinin fizibilitesi hakkında iyimser beklentiler ortaya çıkarmıştı. Esasen 1908 darbesini gerçekleştirecek olan asıl ekip daha sonra Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti ile birleşecek olan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti olacaktı. Başka türlü ifade etmek istersek ikinci meşrutiyet olarak bilinen Jön Türk darbesinin asıl mimarları Makedonya Cuntası diyebileceğimiz çoğu ordu mensubu olan bu unsurlardı. Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin katılmasıyla Jön Türk gizli örgütü bir defa daha isim değiştirerek Terakki ve İttihat oldu. 1907 yılında Paris'te Prens Sabahattin grubu da dahil olmak üzere tüm rejim muhaliflerinin katıldığı ikinci kongre toplandı. Merkeziyetçi, ademi merkeziyetçi tezler arasında bir uyuşma sağlanamasa da 1876 Kanuni esasının yeniden yürürlüğe konması, yeni bir yönetim kurulması, bu amaçla yalnız Hristiyanlara değil Müslümanlara da kanlı bir istibdat yaşatan büyük katil Kızıl Sultan ünvanını kazanan Abdülhamid'in iktidardan uzaklaştırılması, söz konusu amaçları gerçekleştirmek için de ordu içinde ajitasyon ve propagandaya ağırlık verilmesi ve benzeri şeyler gibi kararlar alındı. Planlanan eylem türleri arasında silahlı direniş, kitle eylemleri, grev, halkı vergi vermemeye çağırma, velhasıl genel bir ayaklanma için gerekli şeylerin yapılması öngörülüyordu. Hürriyetçi Jön Türklerin siyasi projesinde halkın esamesi bile okunmuyordu. Söz konusu olan tipik bir hükümet darbesi, yani kup deta ile padişahı iktidardan uzaklaştırmak, onun yerine kendi ilerici iktidarlarını yerleştirmekti. Ama ikiyüzlülüğü sevmeyen biri için söz konusu edilen ilericiliğin asıl anlamı halk üzerindeki devlet denetimini takviye etmekti. Bu arada orduda darbeci eğilimlerin güçlenmesinde mektepli, mektepli olmayan ayrımının yarattığı sorun da hatırlanmalıdır. İstanbul'daki Hassa ordusuna, yani 1. orduya alaylı subayların atanması tercih ediliyordu. Zira bunlar daha sadık, daha kapı kulu zihniyetliydiler. Hassa ordusu ise her şeyden önce Abdülhamid'in güvenliği demek olduğundan terfi ve nişanlarda her zaman bu ordu önce düşünülüyor, diğer ordular ihmal ediliyordu. Ayrıca görüldüğü gibi 2 ayda bir maaş verilmesi gibi bir durumda şüphesiz kızgınlık yaratan bir etkendir. Dipnot Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, İmge Kitabevi, Ankara 1998, sayfa 97. 1906 yılında Kastamonu'da, 1907'de de Erzurum'da subayların örgütlediği tahmin edilen iktidar aleyhtarı eylemler söz konusuydu. Ama asıl muhalefet alanı Makedonya'ydı. Nitekim bu bölgede 1908 Temmuz ayında Abdülhamid aleyhtarı gösteriler iyice yaygınlaşmıştı. Buradaki gösterilere öncülük edenler de bizzat 3. ordunun subaylarıydı. Bu protesto gösteri ve mitinglerine küçük memur, küçük esnaf, bazı serbest meslek erbabının da katılması muhalefet hareketine bir bakıma bir orta sınıf hareketi görüntüsü kazandırıyordu. Fakat gerçek olan şu idi ki iddiaçılar Rum elinde kayda değer bir örgütlülük ve desteğe sahiptiler. Nitekim Jön Türk darbesinden 10 gün önce Rumeli Genel Müfettişi Hilmi Paşa Abdülhamit'e çektiği bir telgrafta durumu şu sözlerle itiraftan başka bir çare görmeyecekti. Zat-ı şahanelerine şunu arz ederim ki bu taraflarda benden başka herkes iddiatçıdır. Dipnot H. Ertürk, Bir Devrim Perde Arkası, sayfa 63'ten aktaran Bülent Tanör. Osmanlı Türk Anayasal Gelişmeleri, Cogito YKY Yayınları, 1999, sayfa 176. İngilizlerin ve Rusların Makedonya'ya yönelik yeni planları Rus Çarı ile İngiliz Kralı'nın Reval mülakatı, iddiatçılar tarafından imparatorluğu paylaşmaya yönelik bir komplo olarak algılandı. Ve 3. orduda yüzbaşı, kol ağzı olan Niyazi Bey'in 400 kadar adamıyla Resne'de dağa çıkışı ayaklanmanın fitilini ateşledi. Aslında Niyazi Bey'in dağa çıkışı önceden planlanan takvime uygun değildi. Ayaklanma sonbaharın bir bayram günü yapılacaktı. Ne ki bazı beklenmedik gelişmeler ayaklanmayı planlanan tarihten daha önce başlatmayı zorlamıştı. Selanik Merkez Komutanı Nazım'a İttihat ve Terakki tarafından başarısız kalan bir suikast girişimi yapıldı. Bunun üzerine Sultan Abdülhamit durumu incelemek üzere İsmail Mahir Paşa başkanlığında bir heyeti bölgeye gönderdi. Söz konusu heyetin çalışmaları, heyete yapılan ihbarlar İttihatçı militanlar arasında huzursuzluğu ve gerginliği arttırdı. 4 Temmuz 1908'de Niyazi Bey daha çıkar çıkmaz yayınladığı bildiride şunları söylüyordu. Kamuoyu anayasanın, yani kanuni esası, yürürlüğe konulmasına yönelmiştir. Padişaha karşı millet saygı beslemekle ve şimdiye kadar yapılan fenalıkların hesabını sormamaktadır. İstek ve amaç bundan sonra uygar devletlere benzeyecek bir yönetim sistemi kurmak suretiyle her parçası kanımıza karşılık olan kutsal vatanımızın 30 yıldan beri uğramakta bulunduğu paylaşmadan korunması ve bugün pek karanlık görünen geleceğimizin güven altına alınmasıdır. Biz anayasanın bugün hemen yürürlüğe konulmasını isteriz. Bunu hükümet yapmazsa millet zorla yapacaktır. Mebuslar Meclisi'nin derhal açılmasını isteriz. İstek yerine getirilmez ise sorumluluk ilgili makama ait olacaktır. Dipnot Ahmet Niyazi, Hatıratı Niyazi, sayfa 38'den aktaran Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi Cilt 9 sayfa 30. Padişaha böyle seslenen Niyazi Bey, halka yönelik olarak yayınladığı bildiride de ayaklanmamızın nedeni istibdadı devirmektir. Yeni bir eşitlik devri açmak için bütün Osmanlılara sesleniyoruz. Hristiyan Osmanlı kardeşlerimize sesleniyoruz. Büyük devletler ve komşumuz olan Balkan devletleri sizler için olumlu hiçbir şey yapmamışlardır. Uygarlık maskesi altında bölücü tohumlar ekerek memleketimizi kan ve ateş denizine çevirmişlerdir. Ey Hristiyan kardeşlerimiz, bugünkü yönetimden yalnız şuradaki siz değil, biz Türkler de memnun değiliz. Türkler cins ve mezhep ayrımı gözetmeksizin herkese özgürlük ve eşitlik getirecek yönetimi kurmak için çalışıyor. Bu amaçla İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni kurdular. Geliniz, vatanımız için beraber çalışalım. Bütün çetelere sesleniyorum, bana katılınız, başka bir program etrafında toplanalım. Önceden verilmiş, sonradan elimizden alınan özgürlüğümüzü tekrar alalım. Abdülhamit'in Niyazi Bey'in başlattığı isyanı bastırmak üzere gönderdiği Şemsi Paşa, İttihatçılar tarafından öldürülünce, Niyazi'nin üzerine yolladığı Tatar Osman Paşa'nın da bizzat Niyazi Bey tarafından dağa kaldırılması, Abdülhamit'in işin ciddiyetini anlamasına vesile oldu. Artık ayaklanmanın 3-5 densizin eseri olmadığı ortadaydı. Sultan II. Abdülhamit 23 Temmuz 1908'de şu bildiriyle kanuni esasının tekrar yürürlüğe konduğunu ilan ediyordu. Anayasanın ilanı benim zamanımda olmuştur. Kurucusu benim. Bir müddet görülen lüzum üzerine yürürlükten durdurulmuştu. Nazırlar Kurulu'na gidiniz, bunları söyleyiniz ve ilan için tutanağın yazılmasını istediğimi bildiriniz. Dipnot Tahsin Paşa, Abdülhamit Yıldız Hatıraları, sayfa 248'den aktaran Enver Ziya Karal, sayfa 40. Nasıl Jön Türk mantığını bilince çıkarmak için yenilikçi, batıcı, komprador elitin tarihsel anlamını kavramak önemliyse, Cumhuriyet rejimini kavramak için de Jön Türk hareketinin İttihat ve Terakki, ideolojik, siyasal, toplumsal, etik anlamını bilince çıkarmak, yaşanan olayların resmi tarih dışı bir kavranışına ulaşmak için gereklidir. Zira 1908'den 1950'ye kadarki dönemde Türkiye'deki rejim doğrudan bir iddiatçı rejimidir. O tarihten sonra iddiatçı zihniyeti sahneden çekilecek, işi kuliste kalarak kotarmayı yeğleyecekti. Ama işler sarpa sardığında bunu iktidarın iddiatçı denetiminden görece özelleşmesi, uzaklaşması olarak okuyunuz, kısa süreli olarak tekrar sahneye çıkmakta tereddüt etmeyecektir. Dolayısıyla Cumhuriyet rejimi esas itibariyle bir iddiatçı rejimiydi. Sadece partinin adı değişmişti. İttihat ve Terakki Cumhuriyet Halk Fırkası adını almıştı. Şimdilerde çok kullanılan bir tabirle bir muvazaa partisiydi. Bu yüzden 1923-1950 dönemini ikinci iddiatçı iktidarı saymak gerekir. Jön Türklerin iktidar mantığını anlamadan ne 1923-1950 döneminin niteliğini, ne askeri darbelerin anlamını, ne de şimdilerde yaşadıklarımızı ve yaşamaya aday olduklarımızı anlamak mümkün değildir. İttihatçıların kullandıkları özgürlük, eşitlik, kardeşlik, adalet ve benzeri kavramlar, kanuni esasının, yani anayasanın tekrar yürürlüğe konması, meclisin açılması, bazı yasal ve bürokratik düzenlemelerin yapılması ve benzerleri yaklaşık 100 yıldır yanılsama yaratmaya devam ediyor. Oysa iddiatçılar için söz konusu söylemler, kavramlar ve kurumlar demokrasinin ve özgürlüklerin gerçekleşmesinin değil, engellenmesinin araçları olarak kullanıla gelmiştir. Kimi ilerici modern kavramlar, kurumlar ve mekanizmalar kendi komplocu halk düşmanı iktidarlarını meşrulaştırmanın bir aracıydı. Özgürlükçü demokrasiye gönderme yapan bir söylemin ve yeni kurumların varlığı, gerçek dünyada da bunların var olduğu, ete kemiğe büründüğü anlamına gelmiyordu. İstedikleri kadar söz konusu söylemi dillerine dolasınlar. Modern kavram ve kurumlar oluştursunlar. Tek amaçları kutsal devlete sahip olmaktı. İttihat ve Terakki Hareketi için doktriner düşünce fazla önemli değildi. Onları harekete geçiren dürtü ağırlıklı olarak ideolojik tercihler değildi. Üzerlerinde 600 yılı aşkın sürmekte olan imparatorluğun bıraktığı devlet felsefesinin derin izleri vardı. Osmanlı yönetici eliti asırlardır süren bir devletin korunması ama ne pahasına olursa olsun varlığını sürdürmesi dışında hiçbir prensip tanımamıştır dersek abartmış olmayız. Bu nedenle ideolojiler devlet ricali açısından hep fayda ve işe yararlılık kriterlerine göre ölçülmüştür. Dolaptaki elbiseler gibi duruma göre değişebilir ve birbirlerinin yerine ikame edilebilir şeyler olarak görülmüşlerdir. Dipnot Taner Akçam, İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu, İmge Kitabevi, 1999, sayfa 100. İşte 1908 darbesinin bu bütünlük içinde kavranması gerekiyor. Jön Türkler için 1908 darbesi hiç kimseyle paylaşmayacakları bir iktidara açılan kapıydı. Memlekete hürriyeti getirmişlerdi ama memleketin selameti için yer altında kalmayı, gizli örgüt olarak yola devam etmeyi yeğlemişlerdi. Bu dünyada eşine pek rastlanmayan bir durumdur. Bir gizli örgüt iktidarı ele geçiriyor ve gizli örgüt olmaya devam ediyor. Bununla birlikte darbeyi izleyen ilk 5 yılda iktidarı tam olarak ele almaktan kaçındılar. Kuliste kalarak ama gerekli olduğunda da sahneye çıkarak iktidarlarını sürdürdüler. Neden böyle bir yol tuttukları iktidarı tam olarak ele geçirmek için 5 yıl bekledikleri tartışmaya açık bir sorundur. Öyle görünüyor ki Sultan II. Abdülhamid'in hala geniş bir kitle desteğine sahip oluşundan çekiniyorlardı. Cepheden bir hesaplaşma yerine aşındırma, yıpratma yoluyla zaman kazanmayı tercih ediyorlardı. Ama asıl önemlisi İttihatçıların bir Makedonya örgütü olmaları, başkent İstanbul dahil imparatorluğun diğer bölgelerinde yeterince kök salamamış olmalarıydı. Üstelik halk çoğunluğuna güven verecek karizmaları olmadığı gibi kendilerini devlet yönetimini hemen üstlenmeye hazır da görmüyorlardı. Benzer bir durum Mustafa Kemal tarafından bir darbeyle saltanatın ilga edilmesinden sonra da yaşandı. Saltanat 1 Kasım 1922'de ilga edildiği halde Cumhuriyet'in ilan edilmesi için yaklaşık bir yıl beklendi. Cumhuriyet ancak ertesi yılın 29 Ekim'inde 1923 ilan edilebildi. Bu durum da İttihatçıların 1908 darbesi sonrasındaki taktiklerinin bir tekrarıydı. Fakat asıl önemli olan husus İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin hiçbir reform perspektifine sahip olmamasıydı. Onlar için sorun kendi adamlarının belirli mevkilere gelmesinden ibaretti. Kim sadrazam, kim harbiye nazırı, kim hangi ordunun komutanı olacak? Asıl kafalarındaki sorun buydu. Bu yüzden 1913'e kadar bir taraftan parlamentodaki ezici üstünlükleri, diğer yandan da çok yatkın oldukları darbeci, komplocu, çeteci yöntemlerle amaçlarına ulaşmayı yeğledikleri söylenebilir. Zira hiçbir toplumsal, siyasal dönüşüm ya da reform projeleri yoktu. Kötü padişah tahttan indirilir, iyi padişah tahta çıkarılırsa onlar için sorun büyük ölçüde çözülmüş sayılıyordu. Bir kere ilke olarak padişaha karşı değillerdi. Şerif Mardin, bütün Jön Türkler Sultan Abdülhamid'i babalık görevini yerine getirmekte kusurlu olan bir baba olarak görüyorlardı, diyor. Dipnot Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, İstanbul 1983, sayfa 67. Geriye bir tek 1876 anayasasının yürürlüğe konması kalıyordu. İkinci Abdülhamid söz konusu anayasayı yürürlüğe koymakla ellerindeki yegane kozu da almıştı. İttihatçı elit için sorun sistemde radikal reformlar yaparak imparatorluğun emperyalist dünya sistemi içindeki konumunu değiştirmek değil, kendileri gibi iyi niyetli, vatanını milletini seven, devletin çıkarını düşünen iyi bir ekibin aracın direksiyonuna geçmesinden ibaretti. İttihatçıların belirli bir ideolojisi yoktu. Duruma göre ve rahatlıkla Osmanlı milleti, yani İttihad-ı Anasır, İslam Birliği, yani Tevhid-i İslam, ırkçı Türk milliyetçi partizanı olabiliyorlardı. Aralarında aşırı batı hayranları da eksik değildi. Fakat İttihatçı demek ekseri devletin adamı, değilse memuru demek olduğu için, duruma göre bütün görüşlerden birine veya diğerine angaje olma durumu, yani ilkesizlik temel kuraldı ve ortak paydalarında devleti kurtarma isteği bulunuyordu. Oysa bu tür bir teorisizlik, ilkesizlik, perspektifsizlik, dünyayı anlamama, olup bitenleri bir biçim sorunu sayıp, olayların gerisindeki gerçek nedenleri bilince çıkaramama, devleti kurtarmaktan çok yıkılmasına hizmet edebilirdi. Bu durum Ziya Gökalp'in neden İttihatçıların gözde teorisyeni olduğunu da açıklıyor. Ziya Gökalp'in İslam ümmetindenim, Türk milletindenim, Batı medeniyetindenim biçimindeki üçlü formülasyonu aslında İttihatçıların kafalarının ne kadar karışık olduğunun bir göstergesiydi. Bir bakıma Gökalp İttihatçılara özgü ideolojik tutarsızlığın ve kafa karışıklığının sembolüydü. Zaten İttihat ve Terakki bilinen anlamda bir siyasi partiden çok bir komitacı çetesiydi. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin niteliğiyle ilgili olarak Paul Dumont ve François Gorgeon şunları yazıyorlar. Böylece İttihat ve Terakki Komitesi karmaşık bir örgüttür. Hem Mason locasına benzer, hem devrimci hücreye, hem komitacı çetesine, hem de terimin gerçek anlamında siyasi partiye. Liberal ve demokratik laf kalabalığı altında Jön Türkler eski alışkanlıklarını yitirmemişlerdir. Gizlilik zevki birbirine koşut şebekeler sistemi, özellikle Hüseyin Cahit'in Tanin'de büyük ustalıkla yönlendirdiği kullanma ve propaganda sanatı, baskılara ya da gerektiğinde şiddet araçlarına başvurmadır bunlar. Yerel gazetelerinin kiminin adları anlamlıdır. Silah, süngü, kurşun, bıçak, bomba. Dipnot, Paul Dumont, François Gorgeon. Bir İmparatorluğun Ölümü 1908-1923. Osmanlı Tarihi Cilt 2, 19, Yüzyılın Başlarından Yıkılışa, sayfa 241. 2. Birinci Jön Türk iktidarı veya darbeci komplocu geleneğin yerleşmesi. İttihatçıların Makedonya'da başlattıkları ayaklanma üzerine Abdülhamit 22 Temmuz'da Said Paşa'yı sadrazamlığa getirip 1876 anayasasını yürürlüğe koyduğuna dair bir irade yayınlayarak olayların önünü kesmek istedi. Söz konusu iradeyle yakın bir tarihte seçimlerin yapılacağını ve parlamentonun yeniden toplanacağını bildiriyordu. Daha sonra olayların seyrinde etkili olacak önde gelen bir iddiatçı olan Enver Bey, halk kesimindeki sınırlı coşkuya bakarak hasta adamı iyileştirdik diyecek kadar durumdan iyimser görünüyordu. Aslında Abdülhamid'in hiç beklenmedik bir şekilde iddiatçıların en temel istekleri olan anayasayı yeniden yürürlüğe koyması, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin elindeki yegane kozu alıp götürmüştü. Zira en temel istekleri olan anayasa geri gelmişti. Bu isteği çok kolay kabul eden Abdülhamid'in de prestiji artmıştı. ''Anayasa mı istiyorsunuz? Buyurun.'' demişti. Aslında anayasa geri gelmişti ama Osmanlı yönetici kadrosu olduğu gibi yerinde kalmıştı. Öyle garip bir tablo ortaya çıkmıştı ki iddiatçılar darbe yapmışlar ama İzzet Paşa gibi birkaç istisna dışında herkes yerinde kalmıştı. İlk başta hafiye teşkilatının ve gizli polisin dağıtılması, genel af, basın üzerindeki sansürün kalkması gibi kısmi açılımlar söz konusu olsa da bir darbe sonucu ortaya çıkan bu tür demokratik kazanımlar işin doğası gereği kalıcı olamayacaktı. Aslında 1876 Anayasası gibi son derecede geri bir metnin yürürlüğe konmasıyla işlerin yoluna gireceğini sanmak ancak ayakları yere basmayan iddiatçılara özgü bir şey olabilirdi. Zira daha önce de gördüğümüz gibi 1876 Kanuni Esasisi padişaha çok büyük yetkiler veren bir metindi. Öyleyse iddiatçılar neden daha demokratik yeni bir anayasa talebiyle ortaya çıkmadılar? Aslında bu sorunun cevabını teorik ilke sorunlarından çok iddiatçıların asıl niyetlerinde aramak gerekir. Zira onlar için hiçbir zaman özgürlük, eşitlik, demokrasi, insan hakları ve benzerleri gibi gerçek anlamda moderniteye gönderme yapan kaygıları söz konusu değildi. Onlar yenilikçi, batıcı, komprador elitin Mithat Paşa'nın düşüşü sonrasında Padişah Abdülhamid'in lehine kaybettiği mevzileri yeniden kazanmak istiyorlardı. Bunun için de kendi mantıkları ve anlayışlarıyla tutarlı olarak Abdülhamid'i en büyük engel olarak görüyorlardı. Eğer Abdülhamid gider yerine iyi bir padişah gelirse sorun çözülmüş sayılacaktı. İşte padişahın anayasayı yürürlüğe koyduğu 23 Temmuz 1908'den Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın bir suikast sonucu öldürüldüğü 11 Haziran 1913'e kadarki iktidar mücadelesini bu çerçevede kavramak gerekir. Yaygın kanının aksine sorun özgürlükçülerle özgürlük düşmanlarının mücadelesinden çok kimin iktidar olacağıyla ilgiliydi. Ya da geleneksel bir Osmanlı deyişiyle devlet kuşunun kimin başına konacağı ile ilgiliydi. Eski rejimin bekçisi Said Paşa'nın sadrazamlığa getirilmesi kaçınılmaz olarak bunalım yaratacaktı. 1 Ağustos'ta yayınlanan Hatt-ı Hümayun, 1876 Anayasası'nın da gerisinde hükümler içeriyordu. Buna göre Şeyhülislam'dan başka Harbiye ve Bahriye nazırlarının da padişah tarafından atanacağı öngörülüyordu. Bu durum açıkça anayasaya aykırıydı. Bunun üzerine Said Paşa aleyhtarı kıpırdanmalar ve tepkiler arttı. Bunun üzerine İttihat ve Terakki Cemiyeti harekete geçerek cemiyetin Selanik'teki merkezinden Talat, Cemil ve Cavit Beyleri, Sadrazam Said Paşa ve Padişah'la görüşmek üzere İstanbul'a gönderdi. Görüşmeler sonunda Said Paşa sadrazamlıktan çekilmek zorunda kaldı. Yerine Kamil Paşa sadarete getirildi. Ali Cevat'ın yazdığına göre bu görüşmede Sultan II. Abdülhamit, "Bütün millet İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleridir. Ben de başkanıyım. Artık birlikte çalışalım. Vatanımızı kurtaralım." diyor. Dipnot: Ali Cevat 2. Meşrutiyet'in ilanı ve 31 Mart hadisesi. Sayfa 12'den aktaran Ziya Enver Karal Osmanlı Tarihi Cilt 9 sayfa 52. Ama yeni kabinede hiçbir iddiatçıya yer verilmemişti. Kamil Paşa daha önceleri de birkaç kere sadrazamlık yapmış, gelenekçi imparatorluğun meşruti bir yönetim için henüz hazır olmadığını düşünen biriydi. Kabinenin diğer üyeleri de bütünüyle eski rejime bağlı kimselerdi. Sadrazam Kamil Paşa'da yapılabilecek şeyler konusunda iyimser olmadığını şu sözlerle dile getirmişti: "Eğer yıkılan bir büyük çadır olsaydı tezelden onun yerine bir başka çadır kurmak mümkün olurdu. Oysa ki yıkıntıya uğrayan eski bir yapının işe yarayan kırık ve döküntüleriyle yeni bir bina yapmak 24 saatte olacak şey değildir." Dipnot: Bayur Hilmi Kamil, Sadrazam Kamil Paşa siyasi hayatı. İki sayfa 245'te aktaran Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi Cilt 4 sayfa 48. Kamil Paşa hükümet olmuştu ama iktidar olabilmesinin maddi koşulları yoktu. Zira arkasında güvenebileceği hiçbir güç yoktu. Tanin gazetesi başyazarı, aynı zamanda iddiatçı Hüseyin Cahit, Kamil Paşa hükümetiyle ilgili olarak temelsiz bir bina gibi gök ile yer arasında boşluklardadır. Bu kabine ne meşrutiyet idaresinin ne de istibdat idaresinin kabinesi değildir. Birincisi olamaz, zira milli hakimiyete dayanmamaktadır. İkincisi de olamaz, çünkü istibdat yıkılmıştır derken durumu tasvir etmiş oluyordu. Dipnot: Tanin, 18 Kasım 1908. Bu arada İttihat ve Terakki'nin durumu da gerilim yaratıyordu. Zira örgüt iktidarı ele almak için kendine güvenmiyor ama iktidarı denetleyemediği durumda da varlık nedeninin ortadan kalkacağı kuşkusuna kapılıyordu. Cemiyetin Selanik'te bulunan genel merkezi bu soruna bir çözüm olmak üzere önde gelen iddiatçılardan Talat Paşa, Cemal Paşa, Hakkı, Rahmi ve Necip'ten oluşan bir heyeti, Heyeti Mahsusa adıyla İstanbul'a hükümet icraatını denetlemek ve örgütün İstanbul'da örgütlenmesini sağlamak üzere görevlendirdi. Buna rağmen Heyeti Mahsusa hükümet işlerine karışmayacağına dair söz vermişti. Cemiyet bir bildiri yayınlayarak Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti milletimizi yoksun bulunduğu meşrutiyet yönetimine kavuşturmak için çalıştı. Padişahımız milletin anayasaya kavuşmasını emir buyurdu. Artık padişah ile millet arasında görülen hiçbir güç kalmamıştır. Milletin beklediği namuslu bir nazırlar kurulu, yani hükümet atanmıştır. Bu kurula milletin kesin olarak güvenmesini öneririz diyordu. Dipnot aktaran Ziya Enver Karal, Osmanlı Tarihi Cilt 9 sayfa 52. Elbette bu bildirinin hiçbir kıymet harbiyesi yoktu. İttihatçılar her fırsatta ve her düzeyde hükümet işlerine karışmaya devam ettiler. Sonuç Kamil Paşa ile sağlanan konsensüsün çatlaması oldu. Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmesi, Bosna Hersek'inde Avusturya tarafından işgali, gerilimin tırmanmasına vesile oldu. İttihatçı basın Kamil Paşa ve hükümetine yönelik eleştiri dozunu yükseltti. Seçimlerde İttihat ve Terakki ezici üstünlük sağlamış, muhalif Ahrar Cemiyeti tek bir adayını bile seçtirememişti. 13 Şubat 1909'da Kamil Paşa hükümeti meclisin güvensizlik oyuyla düşürüldü. Yerine 14 Şubat 1909'da Hüseyin Hilmi Paşa hükümeti kuruldu ama muhalefet dozu azalmadı. Meclis bir iddiatçı meclisiydi ama meclis Selanik'ten yönetilmek isteniyor, bu da bir dizi gerilim ve sorun yaratıyordu. Mecliste yaklaşık 50 kişilik bir muhalif grup oluştu. Bu grup meclis dışı kalmış muhalefetin de desteğini alarak meclisteki sandalye sayısının üstünde bir muhalefet odağı haline geldi. Muhalefetin güçlenmesi, özellikle basının sesini yükseltmesi karşısında İttihat ve Terakki karşı saldırıya geçti. Meclis Başkanı Ahmet Rıza muhalifleri hainlikle suçladı. En azından bunu ima edici sözler söylüyordu.